Son İmparatorluk Osmanlı, İlber Ortaylı, 3. Kaset 1. Yüz, sayfa 130. 19. yüzyılın memur tipi değişik bir ortamdaydı. İşlerin fazlalığından. Devlet daha evvel ne okulla ne de hastaneyle uğraşıyordu. Şimdi ise devlet artık okul ve hastane gibi yapılmayan işleri yapmaya başlıyor, telgraf döşüyordu. Dolayısıyla memur ihtiyacı artıyordu. Vilayetlerde ve merkezde memurların sayısı artıyordu ve bu yeni memur tipi eskisinden çok farklı olacaktı. Pratik bilgilerle donanmış, kısa ve iyi yazan, yazısıyla ve davranışıyla geniş kitleye hitap edebilecek bir karakterde yetiştirilmesi lazımdı. Yeni kurulan mektepler bunu sağlıyordu. Ama mektepler Tanzimat'ın çok geç döneminde ortaya çıkmıştı. Düşünün ki Mülkiye Mektebi'nin kuruluşu 1850'lerin sonudur. Hukuk Mektebi'nin faaliyeti geçtir. Mektebi Nüvabınki'de Naipler Mektebi anlamında kadı yetiştirmek üzere açılan mektep öyledir. Peki bu Tanzimat çağını kimler başlatıp yürütmüştür? Düpedüz Bağbali'nin kendisi bir okul ve ananedir. Memur devlet dairesinden yetiştirilmiştir. Bu eski bir Osmanlı ananesidir ve yeni kurulan mekteplerdeki öğrenciler de zaten ilgili nezaretlerin bir odasında işe başlıyorlardı. Mesela Ticaret Mektebi Ticaret ve Meadin Nezaretinde, Mülkiye Mektebi Marif Nezaretinin birkaç odasında işe başlıyordu. Bu Cumhuriyet döneminde bile devam etmiştir. Ankara'da Ulus'taki eski adliye vekaletinin odasında bizim hukuk fakültesi hukuk mektebi olarak 1925'te ilk sınıflarını açarak tedrisata başlamıştır. Ondan sonra artık binaya sığmayınca onlar için bir bina yapımına başlanmıştır. Bugünkü hukuk fakültesi budur. Bu değişmez bir kaidedir. Ancak tabii tıbbiye, baytarlık, mühendislik gibi geniş sahalar isteyen okullar ayrıdır. Şunun üzerinde ısrarla durmak gerekiyor. Tanzimat bürokrasisi dediğimiz zaman sadece Türk ve Müslümanları anlamayın. İslam hukukunu Müslüman alimlere yakın bir derecede bilen Rum Ortodoks Sava Paşa, Türk tarihi üzerindeki bilgisi herkesi hayretlere düşürecek kadar derin olan Ermeni nazırlardan Dadyan Paşa, Avrupa edebiyatını ve iktisadi bilgileri bilhassa takvim ve vekayet sayfalarını çeviren Sahak Abru Efendi veya bizim memlekete ekonomi ve ekonomik politik bilimini getiren Sakızlı Ohannes Paşa, Mikail Portakal Paşa hepsi bu bürokrasinin ögeleridir. Bu bir ananedir. Bu kozmopolit, kökence farklı fakat kültürce ve ruhça Osmanlı olan bürokrasinin kökleri 18. yüzyıla kadar gitmektedir. 18. yüzyıla kadar dedik. Mesela İstanbul'da müteferrika rütbesiyle rehin bulunan Dimitri Kantemir, Boğdan Voyvodası Konstantin Kantemir'in oğludur. Türk musikisinden, Fars şiirinden mükemmel anlıyordu ve ilk Osmanlı tarihini Hammer'den evvel o yazmıştır. Onun yanında Nefioğlu, Mavro Cordato kardeşler, Yanyalı Hoca Mehmet Esat Efendi Rumca bilirdi ve Latince öğrenmişti. Ve Hazerfen Hüseyin Efendi gibi zevat çevriliydi. Bunlar ilginç ve renkli, bilgili bir bürokrasiyi oluşturmaktadır. Bunların çoğu Osmanlı bürokrasisinin temeliydi. Yani Tanzimat bürokrasisi 3 günde bitmemiştir. Arkasında böyle bir gelenek vardır. Onun için çokça kullanılan batıcı yahut komprador, köksüz bürokrasi gibi deyimlerin incelemeden ve gerçek bilgiden uzak olduğu açıktır. Bu bürokrasi dünyaya açıklığı ve ülkeyi tanımasıyla ister istemez ülkeyi tanıtıyor. Cevdet Paşa kanunu esası istiyor mu istemiyor mu bunu tartışmak gerekir. En azından Cevdet Paşa'nın tarihine göz atınca satır aralarından İngiliz parlamentarizmine olan hayranlığı açıkça görülüyor. Cevdet Paşa'nın İslamcılığı ve gelenekçiliği çok fazla tekrarlanıyor. Ama bir soru daha sormak lazım. Nasıl bir İslamcılık? Söyledikleri ve yaptıkları ünlü eseri mecelle dahil meclislerin tepkisini çekiyordu. Türk dilinin sadeleşmesini savunan, bu konuda denemeler kaleme alan, devrine göre duru bir dilin örneğini veren düşünür ve yazar Cevdet Paşa'dır. İslamcı denen kanadın hiçbir zaman önderi olmadı, olamadı da. İslam hukuku konusunda medrese çevirilerinin zıddına giden yorumları nedeniyle 19. yüzyıl uleması onu gönüllerinden dışladılar. Takip etseler daha iyi olurdu ama belki de edecek güçleri yoktu. Cevdet Paşa medresenin son güneşidir. Talihsizliği odur ki kendisini anlayan bir çevrenin adamı değildi. Bunlar öyle başkentten çıkmayan adamlar değildi. Ahmet Cevdet Paşa'sından Fuat Paşa'sına, Ali Paşa'sına ve Ahmet Vefik Paşa'sına kadar hem yurt içinde hem yurt dışında hem şarkta hem garpta bulunmuş adamlardı. Bir dönüşümü temsil ediyorlardı. Şurası açıktır ki zamanımızda biz böyle bir bürokrasiye sahip değiliz. Belki bu tip bürokrasiye 19. yüzyılda Fransa, İngiltere ve Avusturya'da sahipti ve onlar da bugün o tipte adamlara sahip değiller. Günümüzde ihtisaslaşma ve farklı eğitim bu tip gördükleri artık hayatımızdan silmektedir. Bununla birlikte bize düşen bu ananeyi ve bu kişilikleri iyi tanımaktır. Bugünkü Türk bürokrasisinin en önemli noksanlarından biri çalıştığı ofisin ne olduğunu, nereden geldiğini, buralarda kimlerin çalıştığını, başkanlık yaptığını, bu çalışanların nasıl kimseler olduğunu bilmemesi, yani mazisini araştırmaması, öğrenmemesidir. Ben eminim ki Dışişleri Bakanlığındakilerin, ki bunlar bizde tarihe en meraklı gruptur, çoğu eski Osmanlı Hariciye Nazırlarının kimler olduklarını, Osmanlı Hariciye Nezaretindeki ana şubeleri bilmez. Daha kötü durum İçişleri Bakanlığımız, Maliye Bakanlığımız için söz konusudur. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Osmanlı'dan intikal eden arşivleri koruduğu konusunda da ciddi şüphelerim vardır. Biz Bağbaali bürokrasisini yanlış olarak değil, doğru tanıyarak zikretmek zorundayız. Batılılaşma. Batılılaşma gibi bir kelime 20. yüzyılda kullanıldı. Böyle bir terim ve batılılaşmayı ifade eden Doğu-Batı çekişmesi 19. yüzyıldan beri hayatımızda. Peki, batılılaşma denen olay ve süreç bizim toplum hayatımızda bu kadar yeni mi? Hayır. Çünkü Türkler bu topraklara, Anadolu'ya adım attıkları andan itibaren aslında Batı denen dünyanın içindedirler. İşin hiçbir şekilde geciktirme ve oyalanmaya tahammülü yoktur. Karşı tarafta hangi askeri üstünlük varsa, hangi teknolojik gelişim söz konusuysa burada da anında olması gerekir. Osmanlı Devleti Batı yakasına, yani Balkanlara adım attığı andan itibaren bunu görürsünüz. 15. yüzyıl boyunca Macar Krallığı Orta Avrupa'da ve Balkanlar'da çok etkin bir siyasi güçtü. Kara Kartallar denen merkezi bir orduya sahipti. Ünlü Macar Kralı ve bir de Alman İmparatoru seçilen Sigismund tarafından kurulmuştu bu güç. Bu orduda ateşli silahların o zaman için etkin bir biçimde kullanılması söz konusuydu. Bu camia ile karşı karşıya gelen Osmanlı askeri sistemi bunları anında alıp geliştirmekle mükellefti. Biz ticaretimizi Venedik'le, İtalyan şehirleriyle yapardık ve hatta bu memlekete Türkmenya, Turçiya, Türkiye ismini verenler de onlardır Orta Çağ'da. Çünkü biz kendimizi Romalılık iddiasıyla Devleti Rum, Rum Selçukluları gibi unvanlarla anıyorduk. Tabii Türk ve Türkmen olduğumuzu biliyorduk. Yani işi o kadar da abartmayalım bazı kaynakların söylediği gibi. Şimdi burada Batı dediğimiz şey sizin karşınızda bulunmaktadır. Şunu da açıkça ifade etmek gerekir ki Viyana muhasarası yıllarına kadar Osmanlı Devleti'nin askeri sisteminin Batı'ya karşı bir üstünlüğü söz konusuydu. 30 yıl savaşlarında 1618-1648 çarpışan Avrupa ordularının konumuna ve yapısına bakarsak bunu görürüz. Çarpışan Alman ordularında bir birlik yoktu. Silahların kullanıldığı bir birlik sistemi yoktu. Halbuki bu orduların yanı başında Osmanlıların son derece mücehhez bir merkezi ordusu, kendine has bir sistemi vardı. 17. yüzyılın Türk imajı öyle bizim bazılarımızın tekrarladığı gibi at üstünde kılıç kalkan sallayan bir asker değildir. Türk imajı düzenli top ve ateşli silahlarla yürüyen yeniçeriler ve sipahilerden oluşan konvansiyonel silah kullanan bir ordudur. 18. yüzyıl boyunca Avrupa toplumu önemli bir değişiklik geçirmiştir. Bir kere ordular merkezileşmiş, daimileşmişti. Silah sistemlerinde hafif toplara geçiyorlar, ateşli silahlarda ikinci bir aşama gerçekleştiriliyordu. Buharlı gemiye geçilmemişti ama bahriye nizamı değişmişti. Bunların hepsi mali yapıda bir değişikliği getirmekteydi. Devlet hayatında merkezi devlet olgusu dolayısıyla daimi çalışan ofisler ve memur sayısındaki artış harcamaların önceden karşılanmasını gerektirmekteydi. Yani devlet merkezi bir hazineye sahip olmaya başlamıştı. Öyle yerel vergi toplama ve yerel harcamalar da değil, gelirin, giderin denklenmesi söz konusuydu. Bu kolay ve kısa bir süreçte başarılmış değildir. Bütün Fransa tarihinde Richelieu'nun başbakanlığı döneminde ondan evvel ve hatta sonra büyük çatışmalar, gerilimler söz konusuydu. Fransa merkezi bir mali sistem kurmuştu. Bu bakımdan Avrupa tarihinde önce olmuştur ve ileride de olacaktır. Çünkü devam edecek bir üstünlüktür. Osmanlı mali yapısı, mali sistemi, devlet idaresi yavaş yavaş bunu taklit edecektir. Aslında bizim klasik mali yapımız da bunu uyarlamaya çok müsait gibi görünmekteydi. 18. asırdaki sarsıntılarımız ve 19. asırdaki Tanzimat Devri dediğimiz dönemi yönlendiren ana saik mali reformdur. Merkezi orduyu besleyen mali sistemi nasıl kuracaksınız? Kaynakları nasıl yaratacaksınız? Bu bürokrasiyi nasıl meydana getirip besleyeceksiniz? Kanunlaşmanız da, eğitim yapınızı değiştirmeniz de hepsi buna yöneliktir. Nitekim bizim daha o devirden Tanzimat diye anacağımız bu dönemin adını bir Tanzimat çağdaşı 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başındaki Britanyalı bir bilgin legislation diye çevirmektedir. Bu bir kanunlaşma, yasama faaliyetidir. Osmanlı Devleti kanun devleti olmuyordu. Kanun zaten var. Fakat o kanunların kalifiye edilmesi, derlenmesi ve tabii Batı hukukundaki kodifikasyon biçimini ve hukuk usulü prensiplerine yönelmesi vardı. Bu anlamda da bir hukuki romanizasyon söz konusuydu. Dolayısıyla bizde Batı hukukunu alış ve uyarlama 20. yüzyıla has bir olgu değildir. Daha evvelden başlamıştır. 20. yüzyılda radikal bir biçimde kanunu medeniyi kabul ederek bu süreci tamamlamışız. Bu çok önemlidir. Çünkü önceden ceza kanunlarını Fransa'dan almışız. Memurlarınızın cezalandırılması, disiplini, soruşturma sistemleri tamamen oradan geliyor ve bu merkezileşen devlette idare hukukunun mevzu olan idari işlemler Batı'ya göre biçimleniyor. Bu çok önemli bir unsur. Bu gördüğümüzde Osmanlı hukuku ile ilgili ciltler dolusu kitaplar yazıyorsa sırf kuru meraklarından değil. Çünkü bunun müşterisi var. Yani bizim bilginlerimizle birlikte bu anlamda çok kalifiye hukukçu yoksa da bunlar da faaliyetle gelişiyor ki bürokratlarımız bu kitapları kullanıyorlar ve başlıyorlar. Bu asırda Medresi'den yetişme çok önemli bir hukukçumuz Ahmet Cevdet Paşa Batı hukukunu da bir şekilde inceleyerek Batı tarzında kodifikasyona giriyor. Bu mecelledir. Bazen bir sürü dallarda da artık Osmanlı hukuk adamları kendilerine Batı'yı uyarlamaktadır. Bunların en başında eski hukukçular gelir. Mesela kurulan Kadı Medresesi'nin eğitiminde ders programı, zamanlama ve konular dahil Batı hukuk fakültelerinin sistemi izlenmektedir. Konular bu anlamda hukuk mektebinden daha da batılıdır. Tıp, fen, mühendislik eğitimi dolayısıyla Batı'nın dili geliyor, yani mühendislik ve tıp okumak için Fransızca öğreniyorsunuz. Fransızcayı ilk önce tıbbiye kullandı. Bunun akabinde hemen Fransızca tarih ve Fransızca edebiyat okumaya yönelindi. Bir memleketin münevverleri tarih ve edebiyat metinlerine yöneldiği zaman ister istemez bu felsefeyi de takip eder. Eğer bu eğitimi ciddi olarak yapmazsanız ki maalesef böyle bir noksanlık vardır, felsefenin yanlış öğrenilmesi, eksik öğrenilmesi gibi bir durumda ortaya çıkar. Bu da söz konusu olmuştur. Ama şunu unutmayalım, felsefe için bir noksanımız filolojidir. Yani Osmanlı aydını dünyayı tanımak konusunda bugünküne göre belki daha iyi Arapça, Farsça biliyordu ama arz ettiğim gibi mesela bir Yunanca ve Latince ile Batı tarihini, Batı kaynaklarını hatta Bizans'ı bilmiyordu. Dünyadaki değişiklikleri ve gelişmeleri takip edecek Çince, Japonca öğrenen uzmanlar yetiştirememiştir. Nihayet dinimizin, kitabımızın dili Arapçadır. Fakat bunun kaynağı olan öbür Sami dillere dolayısıyla yorum tekniklerine adım atılamamaktadır. Siz 19. yüzyılda ünlü bir İbranice profesörü, müderrisi, üstadı görüyor musunuz? Veya Keldanice dediğimiz dillerin eski metinlerini inceleyecek birini biliyor musunuz? Hayır. Bir yerde insanlığın tarihine yöneliş için teknik bir aşama sayılan arkeolojiye bile ancak 19. asrın ikinci yarısında adım atmışızdır. İşte bu gibi noksanlar dolayısıyla Türk batılılaşmasında aynen bugün olduğu gibi dünyayı kavrayamama noksanlığı vardır. Bu halen devam etmektedir. Gerçek anlamda Doğu-Batı çatışmasından kaçmanın manası yoktur. Çünkü ordunuzu modernize etmek zorundasınız. Yoksa savaşamazsınız. 18. asırdan beri bunu yapıyoruz ve 18. asırda Avusturya ve Rusya askeri tarihinin en parlak generalleri ve subaylarına sahipti ve iki ordu da hep müttefik oldukları halde bize karşı zaman zaman yenildiler, zaman zaman da pekala onlara karşı zaferlerle muhafaza edebilmişiz kendimizi. Bu tip bir yenileşmeyi, teknik yenileşmeyi yapmak için ister istemez mali mevzuata yani hukuka kayacaksınız ve ister istemez o tip kimseleri yetiştirmek için de eğitiminizi değiştireceksiniz. Dolayısıyla Türk batılılaşması medresenin dışında ve ona rağmen mühendislik, baytarlık gibi tamamen tıbbiyeye, askeri ihtiyaçlara yönelik laik eğitim dallarını içermektedir ve cerrahi hasaten tıbbın içinde çok mutena yerini korumaktadır. Matematiğin bile asker saflarında ortaya çıkışı ilk önemli matematikçilerimizin buralardan gelişi bir tesadüf değildir. Demek ki siz batılılaşmayı isteseniz de istemeseniz de farkında olsanız da olmasanız da bu sürecin içine girersiniz. Asrın icablarına uymak zorundasınız. İslam dünyasının içinde ordu ve ciddi bürokrasi sahibi tek devlet sizsiniz. Batı'yla 15. asırdan beri cebelleşen, dolayısıyla da o medeniyeti, o kültürü ister istemez tanımak zorunda olan sizsiniz. Eksik tanıdığınız, hakim olamadığınız alanlarda etkili olamayacak ve açığa çıkacaksınızdır. Bu şaşmaz bir niteliktir. Yeryüzünde 19. asırdan beri batılılaşan, Batı medeniyetinin hücumuna maruz kalan ve onu uyarlamaya çalışan tek ülke Türkiye değildir. Rusya değildir, İran değildir, Japonya değildir. Saymakla bitmez ama bunların kaçı ne kadar muvaffak olmuştur. Halbuki Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu ayakta kalabilmiştir. Zaman zaman dirilme, yenilenme emareleriyle hayatını sürüklemektedir. katiyen gerileyen bir toplum değildir. Aynı şeyi öbürleri içinde kısmen söylemek mümkündür. Batılılaşma, bu tip bir globalleşme sorunu çok ilginç bir biçimde devam ediyor. Bu bitecek bir süreç değildir. Bu bitmeyen bir değiştirme, bitmeyen bir yenilemedir. Dünyada hiçbir toplumun standartlarını koruyarak yaşama imkanı yoktur. Bunu yapamadığı takdirde bir toplum geri kalır ve sömürülmeye başlar. Bazı da önceliklerini kaybeder. Her zaman verdiğimiz örnek ortadadır. 1899'un, 1902'nin Fransa'sı bugünkü Fransa değildir. Bugünkü Fransa o günkü değildir. 1900'lerdeki Fransa Nobel Edebiyat Ödüllerini toplardı. Herkes okurdu. Tıp da öndeydi. Bugünkü Fransa da tabii doğru düzgün bir Batı ülkesidir. Ama herhalde bu asrın başındaki büyük Fransa değildir. Gerilediği sahalar vardır. Dolayısıyla kendi yaşam biçimi, kendi kalıplarıyla yoluna aynen devam etme lüksü ve şansı maalesef hiçbir toplum için söz konusu değildir. Çok açık bir şeydir. Batı medeniyetine adım attığımızın ertesinde şairlik yanında ediplik ortaya çıkar. Bu edip, yani yeni tip Türk yazarı bir kere nesire önem vermek zorundadır. Geçmişten farkı budur. İkincisi politika yapmak zorundadır ve bu yapacağı politikada da ister muhafazakar ister modernleşmeci olsun toplumun bir takım müesseselerini ele almak zorundadır. Tabii bunu yaparken de edebiyatın ölçülerini kaçırmama durumundadır. 19. yüzyıl boyunca Türk şiirinin de bu konuda verdiği bir kavga vardır. Bu yüzden Türk şiiri olgun bir daldır. Çünkü bu tip bir kavgayı verebilmiştir. Türk romanı için bu çok erken bir zamandır. 19. yüzyıl romanının o çağda bırakınız dünya çapında bir kariyeri olmasını, belki bizim kendi edebi gelişmemiz içinde bile çok öncü bir rolü olmaması, 20. yüzyıl edebiyat ve romanını adeta kendi başına bırakması, belki de bu tip bir mücadeleyi, iç kavgayı başarıyla tamamlayamamasındandır. Eğitimde batılılaşma. Osmanlı modernleşmesinin devlet ve toplum hayatına asıl yansıdığı alan hiç şüphesiz ki eğitimdir. İnsanlar hayatlarının önemli bir kısmını eğitim ile geçirirler ve bu eğitim onları şekillendirir ve işin esası eğitimle toplumda sınıflar arasında bir farklılık meydana gelir. Bir toplumda en hakiki sınıf ayrımı zannedildiği gibi gelirden veya geçici mevkiden çok insanların aldığı eğitimle ortaya çıkar. Eğitimle bir toplum homojen, yeknesak yapıda bir kalabalık olmaktan çıkar fakat aynı zamanda da eğitilmiş ve kitleden bu vasıflarıyla ayrılmış insanlar o toplumu tarihin uzun yolunda götürürler. Onların başarısı ve kitleyle kurabildikleri ilgi, bağlantı, kitleyi ikna gücü bir ülkeyi ve bir toplumu başarılı bir tarih çağı yaşamaya götürdüğü gibi bunun aksi de mümkündür. 19. yüzyıl boyu ondan sonraki zamanda yani 20. yüzyıl ve şimdi girdiğimiz çağda Türk toplumunda belirgin bir şekilde aydın ihanetinden söz edilir. Bu kitlenin ananesine, hissiyatına aykırı bir eğitim ve dünya görüşünü edinmiş okumuşlardan söz eden bir düşünüştür. Bunun ne derece doğru olduğu tartışılır. Biz bunu tartışmak durumunda değiliz. Niçin böyle düşünce ve görüş ortaya çıktı? Buna bakacağız. Bizden evvel tarzı hayatını, dünya görüşünü, yaşam kalıplarını değiştirmiş olan Rusya'ya bakmıştık. Trajik bir gelişme gerekli ama çözülemez bir gelişme. Problem bizim için de söz konusudur. Toplum olarak yaşamak, ayakta kalmak, etrafınızdaki düşmanlarla baş etmek durumundasınız. O zaman etrafınızdaki üstünlüğü sağlayan, etrafınızdaki üstünlüğü veren vasıtaları öğrenmek ve tatbik etmek durumundasınız. Bunu öğrenmek ve tatbik etmeye gelince iş o kadar kolay olmuyor. Klasik geleneksel toplumumuzda nihayet bir okumuşun nasıl okuyacağı, nasıl yetişeceği, neleri bileceği, neleri söyleyeceği ve sizin ondan ne beklediğiniz bellidir. Halbuki şimdi ortaya çıkan adam başka türlü biri oluyor. Bu okuyup gelen insan artık toplumdaki ananelerin değiştirilmesini söz konusu ediyor. Hatta sizin günlük yaşayışınızı, yeme içme adetlerinizi tenkit ediyor. Bunların hıfzı sıhhaya, hijyene uygun olmadığını söylüyor, bunların değiştirilmesini istiyor. Bu toplumda yeni yetişen insan gerekli iş gücünü, yani sanayileşen, tüccarlaşan ve merkezileşen bir toplumda gerekli iş gücünü kadınların da sağlaması gerektiğini ileri sürüyor. Bunlar belki sizin alışık olduğunuz görüşler değil. Nihayet bu toplumun insanı belirgin bir biçimde düşünce hayatınızda, eğitiminizde başka türlü yollara gidilmesini salık veriyor. Yenilikçilerin her zaman haklı olduğunu da söylemek mümkün değil. Ama ne var ki çatışma toplumda başlamıştır. Osmanlı modernleşmesinin en önemli vasfı mevcut eğitim kurumlarının yani en başta medresenin hayatın dışına itilmesidir. Medrese ve medresede okuyan insanın artık eğitim hayatında da, mülki hayatta da, içtimai hayatta da yerini modern okullar alıyor. Artık yeni reformlar, dolayısıyla ortaya çıkan okullar, askeri okullar, bahtar mektebi, tıbbiye mektebi, mühendishane gibi müesseseler, merkezileşen orduyu besleyecek, modern bir idareyi, yeni bir maliye sistemi yürütecek bürokratların yetiştiği kadroları oluşturuyorlar. 100 seneden kısa bir zaman içerisinde bu okullar 15 ila 25 yaş arasındaki gençlerin hayatını işgal etmiştir ve imparatorluğun eliti, seçkinleri buradan yetişmeye başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu tarihin son üniversal imparatorluğudur demiştik. Daha da ilginci, bu üniversal imparatorlukta ana unsur Müslümanlar kadar gayrimüslimlere de el uzatılmaktadır. Dolayısıyla bu okullara 1/3 nispetinde bir gayrimüslim kontenjanı konmuştur. Yani Tıbbiye'de, Baytar Mektebi'nde, Orman Mektebi'nde, Mülkiye'de, en başta lise düzeyinde sayılan ve adeta Amerikan Kolej düzeyindeki bir okul gibi olan Mektebi Sultani ki Osmanlı modernleşmesinin gerçekten çok şahane bir icadıdır ve Ali ve Fuat Paşaların dehasının ürünüdür. Bu okullarda da gayrimüslimler için kontenjan vardır. Ve şunu da maalesef üzüntüyle kaydetmek durumundayım ki Cumhuriyet dönemi böyle bir lise kurma ihtiyacı hissedememiştir. Yani Anglo-Saksonlaşan bir dünya söz konusudur. İngilizce eğitimi talep eden bir dünya söz konusudur. 19. yüzyılda demişlerdi ki Fransızca gerekli oluyor. Millet Fransızların açtığı mekteplere gidiyor. Amiyane tabirle gavurlaşacaksak onu da biz yapalım der gibi Galatasaray'ı dışa karşı bir panzehir olarak muhteşem bir şekilde kurup geliştirmiş ve bir imparatorluk müessesesi olarak ortaya çıkarmışlardır. O kadar ki gelecekteki Bulgaristan'dan tutunuz Suriye'sine kadar bir takım kopan devletlerin seçkinleri buradan çıkmıştır. Hatta okula burs alarak giren yoksul bir Ermeni çocuğu olan Ohannes Arşuni ileride Ermeni patriği olacaktır. Bizim dönemimizde böylesi Anglo-Sakson eğitimi veren ulusal özelliklerimizi koruyacak kuvvetli bir mektebi devlet kurulamamıştır. Bir iki teşebbüs muvaffak olamamıştır. En kısa zamanda elitlerini, kadın ve erkek, siyasi sosyal elitini, yabancı okul kuruluşlarına terk eden toplum olmaktan çıkmamız lazım. Bazı yeni atılımlar vardır. Yüksek tahsil düzeyinde bunların ne olduğunu ileride göreceğiz. Dolayısıyla Tanzimat asrında bir modernleşmecilik de söz konusudur. Bunun üzerinde durduk. Ama bu tabii ki marifte olmaktadır. İşte milli eğitim diye bir mevhumdan henüz söz edilmemekle birlikte imparatorluğun dili Türkçedir. Türkçenin üzerinde ısrarla duruluyor. Tanzimat'tan önce Türkçe değil miydi? Evet ama tamamen değildi. Şimdi ise yabancı okullarda hatta gayrimüslim milletlerin kendi okullarında bile Türk dilini, Türk tarihi, Türk coğrafyası okutulmaya önem verilmektedir. O kadar ki bunların içinde öncülüğü Yahudi mektepleri yapmıştır. Alliance Israelite dediğimiz Fransa'daki Beynelmiler Yahudi Kuruluşu tarafından kurulan bu okullar ki gayrimüslim dahi değil, yabancı mektep statüsünde olmasına rağmen Türkçe eğitim, Türk tarihi ve Türk dili eğitimine çok önem vermiştir. Bu bir bakıma Cumhuriyet dönemindeki Tevhid-i Tecdisat Kanunu'ndan evvelki bir atılım, bir aşamadır. İmparatorluğumuzun hayatında eğitimle birlikte kitlenin eğitilmesi, artan memur ihtiyacının karşılanabilmesi ve devletle halkın arasında artan iletişimi sağlayacak bir mekanizma ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki, daha evvel tamamen cemaatlerin kendi inisiyatifi ve insafına bırakılan Müslüman olsun, gayrimüslim olsun, caminin, kilisenin, havranın yanı başında açılan okul, Yahudilerinki Beit Midraş, öbürü kilisenin yanındaki bir okul, bizim mahalle mektebi dediğimiz şey artık devlet tarafından ele alınmaya başlanmıştır. Yavaş yavaş ve bu basit okullar yani ilk kademe okullar üzerine devlet orta öğretime geçmektedir ve rüştiyeler kurmaktadır. Rüştiyeler artık kız erkek öğrencilerin karışık okumayacağı yerler olduğu için erkek çocukların devam ettiği yerlerle kız öğrencilerin okulları ayrılmıştır ve tabii ki kız okullarının öğretmenleri de değişmektedir. Yani Türk hayatına muallime hanım girmektedir. Bu çok önemli bir gelişmedir. 1840'lı yıllarda Bulgar halkı milli bir uyanış içindedir. Bulgar oğlunun bilincine varmaktadır. Ve Aprilov gibi marifçi önder Bulgar okullarını açmaktadır. Çünkü Bulgaristan'da üst sınıf ondan evvel kendini Helen zannederdi, Yunan okuluna giderdi. Şimdi ise bir Slavlaşma başlamaktadır ve böylece bu okullarda Bulgar öğretmeni o toplumun en saygın, en etkin tipi olarak hayata girmektedir. Bay öğretmenin yanında Gospoja Uchitelnitsa da bayan öğretmen Bulgar hayatında saygın yerini almaktadır. Bu benzer gelişme Türk toplumu için de söz konusudur ve Türk hayatında muallime hanımın taşrada ve merkezde yerini aldığını görüyoruz ki bu bir emancipation'dır, özgürleşmedir. Derhal Tanzimat'ın büyükleri ez cümle Ahmet Cevdet Paşa gibileri harekete geçmiş ve bir Darül Muallimat Kız Yüksek Öğretmen Okulu'nu teşkil etmiştir. Bu üniversiteden evvelki ilk yüksek tahsil basamağıdır ve hiç şüphesiz ki Türkiye'nin kültür tarihinde en önemli atılımdır. Şimdi siz şu gelişmeye bakınız. Bizim muhafazakar dediğimiz medreseden çıkma Ahmet Cevdet Paşa, öbür tarafta hiç o tip eğitimle alakası olmayan hariciyeden gelme Mustafa Reşit Paşa gibi bir dahi ki hakikaten dahi ve güya onlara rakip görünen Mehmet Emin Ali Paşa ve Fuat Paşa toptan bir şeyler yapıyor. Mehmet Emin Ali Paşa, Mısır Çarşısı'ndaki kapıcılardan birinin oğlu. Fuat Paşa daha üstün, sizin bildiğiniz gibi Keçecizadelerden gelme. Bunların hepsi ahbap. Hem birbiriyle çekişiyorlar hem de bir işi birlikte götürüyorlar. Ağır bir mobilyayı birlikte taşıyorlar ve hiç kimse kimseye amiyane tabirle kazık atmıyor. Bu grubun içinde çatışsalar bile Mithat Paşa da var. Yani ileride belki isabetsiz kararlar alacak olan Mithat Paşa bu dönemin içinde imparatorluğun modernleşmesini inşa edenlerden. İş o kadarla da bitmiyor. Avusturya ve Rusya'ya karşı ayaklanan Macar ve Polonyalı milliyetçiler bu büyük mücadeleler sırasında bir ara Macaristan'da 1848'de müstakil bir cumhuriyet ilan etmelerine rağmen Rusya ve Avusturya ittifakı tarafından bastırılıyorlar ve Devlet-i Aliye'mize sığınıyorlar. Rusya ve Avusturya bunları geri istiyor. Biz vermiyoruz. Ordumuz bile yok. Yani üstümüze yürüseler ne yapacağız? 1826'da Yeniçeri Teşkilatı'nı dağıtmışız. Henüz ordu daha kuruluş safhasında. Ve böyle bir Türkiye, yani imparatorluk bir direniş içindedir. Bu insanların bir kısmı dinlerini muhafaza ederek burada kalmıştır. Bir kısmı da din değiştirerek, ihtida ederek Türklüğü kabul etmişlerdir. İşte size Mustafa Celaleddin Paşa, Kont Borzetki, Nazım Hikmet'in büyük dedesidir. Mustafa Celaleddin Paşa adıyla yeni yurdu ve toplumuna hizmet etti. Haritacılık öğretti ve Karadağ Savaşı'nda Milliva, Tuğ General rütbesiyle şehit oldu. İşte size Sefer Paşa, Kosciyelski, işte size Mehmet Sadık Paşa, Mikal Cizakovkevski, işte size Macar Süleyman Paşa vesaire. Bunlar bütün bir modern hayatı ortaya çıkarmışlardır. Bunların kızları, eşleri, çocukları, oğulları hiç şüphesiz ki eski klasik Osmanlı eliti gibi yaşamıyorlar. Kaç göç kalkmış ve müziğiyle, edebiyatıyla karışık bir cemiyetin içinde büyüyorlar. Ama bunlar aynı zamanda da bu memlekette modern anlamda bir milliyetçiliğe de neşrediyorlar. Yani milliyetçiliğin ilk kateşizmi Mustafa Celaleddin Paşa'nın Les Turcs Anciens et Moderns, Eski ve Modern Türkler adlı kitabıdır. Şimdi eğitim hayatı nasıl gelişiyor? Yüksek tahsil kurumlarına dikkat ediniz. Hukuktan, sosyal bilimlerden evvel mühendislik, baytarlık, hekimlik gelişiyor. Bunların yardımcı servis birimleri olan fizik, kimya, biyoloji gibi şeylerin müstakil kültürler olarak örgütlenmeleri ancak 1901'de Darülfünun-u Osmaniye'nin kuruluşuyla olacaktır ve o yüzdendir ki Türkiye'de yüksek tahsil devletin merkezi organlarından biri olarak teşkilatlanmıştır ve üniversitelerin özel bir kurum olarak çıkışı çok geçtir. Artı askeri müesseseler her zaman için kendini korumuştur. O kadar ki asker tabiplerinde, sivil tabiplerinde aynı çatı altında bile okusalar, silkleri, meslekleri ayrı olarak ele alınmıştır. İşte bu imparatorlukta ordunun da askeri eğitim kisvesi altında askerliğin ötesinde bir eğitimi yönetmesi ananesinin başlangıcıdır. Bunun üzerinde de önemli durmamız icap ediyor. Dolayısıyla şunun üzerine ısrarla duracağız. Osmanlı modernleşmesi eğitimi branşlara, kademelere ayırmıştır ve medrese eğitiminin dışında bir sivil eğitimi geliştirmiştir. Özellikle 19. asrın son çeyreğinde ki Rumeli'nin önemli bir kısmını kaybettiğimiz devirdir, 2. Abdülhamit döneminde Anadolu'da ve Arabistan kıtası dediğimiz Suriye, Ürdün, Filistin, Lübnan ve Bağdat gibi yerlerde yüksek tahsil kurumları ardı ardına ortaya çıkmaktadır. Ve hatta Darülfünun'un kurulduğu zaman Selanik, Beyrut, Bağdat ve Konya gibi yerlerde de hukuk yüksek mektepleri, fakülteleri bir anlamda kurulmuştur. Galiba o zamanki hukuk mektebi bugünkü Konya Hukuk Fakültesi'nin dekanlık makamıdır. Ancak dekana yetecek kadar küçük bir binadır. Bütün bunların yanında mesleki eğitime önem veriliyor. Bu sanayi mektepleri aracılığıyla oluyor. Unutmayın ki Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi'nin daha evvelki adı Sanayi-i Nefise Mektebi'ydi. Bu da Fransız örneğine göre bu vakitte ortaya çıkıyor. 19. yüzyıldaki bir eğitim modeli hiç kuşkusuz ki 20. yüzyıla kadar belki dünya kültürünün gözlerinin çevrildiği Fransız modelidir. Ve bu Fransız modeline göre Osmanlı eğitim modernleşmesini yürütmektedir. Tesadüftür ama sosyolojideki tesadüflerin bir bağlantısı vardır. Aynı kalıplaşmalar, aynı eğilimler 18. ve 19. yüzyılın Rusya'sında da görülmektedir ve ardından İran'da da takip edilecektir. Eğitimin halka indirilmesi, yaygınlaştırılması bu asrın önemli bir gelişimidir. Ve Müslüman Türkler kadar diğer Müslüman unsurlar gayrimüslimleri de kapsar. Şu kadarını ifade etmemiz gerekir. Eğitimin kurumlaşmasında ve modernleşmesinde imparatorluğun gayrimüslim milletleri ve Arabistan ve Balkanlar gibi yerlerdeki unsurlar Türklerden daha önde gitmişlerdir. Bunun da neticelerini bilhassa Balkan Savaşı sıralarında ve bu ülkelerde yeni milli devletlerin doğuşunda görmek mümkündür. Batı kültürü çatışması. Doğu-Batı kültürü çatışması bizim toplumumuzda 18. yüzyıl sonunda başladı. Bunun resmen terim olarak hayata girişi Tanzimat dönemine rastlar ve bugüne kadar da devam etmektedir. İnsanlar farklı terimler kullansalar da, farklı sınıflara, farklı dünya görüşlerine mensup olsalar da bu problemin içindeler. Doğu-Batı çatışması bazılarının zannettiği gibi Türk toplumunda sadece dindarlarla laikler, kendini ileri görüşlü zannedenlerle muhafazakar zannedenlere has bir çatışma biçimi değildir. Toplumun bütün kompartmanlarında ters görülen olayların, bütün sıkıntıların sorumlusu bir tür Doğu-Batı çatışmasıdır. Aslında Türkiye toplumu zaman zaman bu kompleksi, bu sıkıntıyı yenmek için kendini telkinlerde bulunmayı bilen bir cemiyettir. Şu kadarını ifade edeyim ki Doğu-Batı kültüründe bir gerilim sadece Türklere has değildir. Nitekim geçen asırda İran toplumu bunun adını çok mizahi bir biçimde koymuştur. Depremzede gibi garbzede diye bir tabir ortaya çıkarmıştır. Ama bu Müslüman toplumların modernleşmesine has bir terimde değildir. Batılılaşma Japonya'da da vardır ve çok daha evvel Rusya'da başlamıştır. Zaman zaman Batı medeniyetinin hatta Batı yaşam tarzının ayrılmaz parçası sayılan Rusya'da da ortaya çıkmıştır. Herhangi bir içtimai, herhangi bir siyasi, iktisadi gelirimde Rusya'nın münevverleri bu Doğu-Batı terminolojisi çerçevesindeki kavramları ortaya atmakta tereddüt etmez ve vakit kaybetmezler. Büyük Petro'nun 18. yüzyıl başındaki kökten reformlarından 100 sene sonra bile ünlü Panslavistleri, yani Slavların birliğini savunan, Rus muhafazakar hayatının kilisesinin devamını isteyen Aksakov, ki çok önemli bir filozof ve edebiyat adamıdır, dönelim, geriye dönelim diye ünlü şiirini terennüm etmiştir ve bu şiirde Büyük Petro öncesi Rusya'ya dönüşü savunmuştur. Bu ne garip bir tecellidir. Büyük Petro kendi oğlunu öldürtmüştür. Kendi reformlarına, kendi yaptıklarına anlayış göstermiyor. Annesi başta olmak üzere muhafazakar partinin görüşleriyle direniyor ve adeta devlete karşı bir sabotaj yürütüyor diye. Bu kadar pahalıya ödediği bir reformu 100 sene sonra Rusya'nın bir takım düşünürleri gene protesto ediyorlar ve Batı'nın, Batı müesseselerinin alımına karşı ünlü şair Fyodor Tuyutçev, "Rusya sizin bildiğiniz ülke değildir." diyor. Onu aklını ölçemezsin. Çok büyüktür. Senin aklınla o anlaşılmaz. Rusya'ya inanmak gerekir. Rusya bir iman meselesidir diyor. Dolayısıyla bunu diyen insanların da hiçbirisi kasabada yaşayan, kültürsüz, görgüsüz adamlar değillerdir. Batı dillerinin birkaçını çok iyi bilen, üstelik normal Batılı'dan daha iyi yazabilecek kadar iyi bilen, Batı kültürünü Yunancasıyla ve Latincesiyle hazmetmiş kişilerdir. Ama her şeye rağmen Rusların Batılı olamayacağını ileri süren bir anlayış, Rusya'da sadece normal yönetici sınıfın veya Batı'yı özleyenlerin dışında değil, hatta zaman zaman komünist hareketin içinde bile görülmüştür. Nitekim post-Sovyet döneminde dahi Rusya hala Batı'ya kuşkuyla bakıyor. Stalin, bir ülkenin bazı şeyleri başarması gerektiğini ileri sürer ve Rusya'da bir tür içe kapanma da vardır. Bu problem aslında az gelişmiş, çok gelişmiş, bütün dünyaya yayılacak bir evrensel çatışma ve gerilim biçimidir. Bugünkü dünyada da halen küreselleşme dediğimiz akım, bunun etrafındaki oldukça mutlak tartışmalar, bu bir tür tansiyonun devamıdır. Bizim toplumumuz, bizim devletimiz bu sorunu gelişme aşamaları ve eğilimleri dolayısıyla herkesten daha erken yaşayanlardandır. Yani aşağı yukarı 18. yüzyıl sonu, 19. yüzyılın başlarında biz bu problemi Rusya ile birlikte yaşayan tek devlettik. Bu sorun ardımızdan İran'a da intikal etti. Japonya'da bunun başka türlü bir çatışma konusu olduğu anlaşılıyor. Şu kadarını da söyleyeyim, bu konudaki çatışmalar için bizim toplumumuzda Japonya'ya yapılan referanslar güvenilmez şeylerdir. Çünkü Japonya'dan bahseden kimseler bu ülkeyi ve tarihini tanımıyorlar. Tanımadığımız halde işte kimonosuyla, kendine özgün müesseseleriyle batılılaşan bir Japonya'dan bahsediyoruz. Halbuki Japon batılılaşması da öyle pek bizim bildiğimiz gibi değil. İşin garibi ne Japonların kendileri ne de başka ülkelerin uzmanları Türkiye'yi ve Japon batılılaşmasını mukayese etmemize yarayacak bilgileri bize verirler. Çünkü onların böyle bir sorunları yoktur. Tarihçilikte bir milletin sadece kendi tarihine kapanıp kalması, fakat başkalarının tarihinde tanıması gerektiği anlaşılıyor. Bunu bilmediğimiz ve anlamadığımız takdirde, yani dünya tarihini bir de kendi gözlemlerimizle uzmanca incelemediğimiz takdirde birden çok verimli bilgiler elde edemez bu toplum. Son 10 sene içerisinde Boğaziçi Üniversitesi'ndeki tarihçilerden Japonya uzmanı Profesör Selçuk Esenbil'in bizzat Japon kaynaklarıyla Japon tarihi üzerinde yaptığı tetkiklerden de anlaşılmaktadır ki Japonya öyle 19. asırda birdenbire batıya açılmış bir devlet değildir. Bu sorunu Esenbil bizim açımızdan ele alıyor, Japonya'nın batı tıbbı, batı hukuku, batı felsefesi üzerindeki tetkikleri 16. yüzyıldan beri devam etmektedir. Hatta limanlarını, batı gemilerini kapattığı zaman bile babadan oğula devam eden muayyen tercüman hanedanlarıyla tıp kitaplarını, hukuk kitaplarını felsefeyi çevirmişler. Kant'ı Türk toplumundan çok önce tanımışlar ve muhtemelen çağdaş Rusya'da onlar kadar iyi tanımamıştır. Bu gelişmeleri çok iyi bildikleri gibi 19. yüzyılda fiilen batıya açıldıklarında arkalarında belirli bir kültürel birikim vardı ve bu Japonlar gelenekleri konusunda bazı sahalarda hiç de çok mağrur ve ısrarlı değillerdi. Öte yandan geçirdikleri şok gene kayda değer. Pekala biliniyor ki kıyafetlerini değiştirmeye, hatta kısık gözlerinden utanarak onları ameliyat ettirmeye bile kalkmışlardı. O zamanın iptidai şartlarında 19. asır için bu çok zor bir girişimdir. Japonların ilk öğretim yaygınlığı bakımından dünyada istisnai ve erkenci oluşlarının Türkiye açısından gözden geçirilmesi lazımdır. Bizim bu konuları anlamamız için de sadece kendi tarihi kaynaklarımızı değil, fakat aynı zamanda Rusya tarihini, İran tarihini, Japonya tarihini çok iyi tetkik eden uzmanlara ihtiyacımız vardır. Şurası açıktır ki bu memleketlerin içerisinde mesela Rusya batılılaşmaya başladığı zaman anatomi, kadavra kullanımı konusunda Çar Büyük Petro Hollanda'da bu işlemi görüyor ve Rusya'ya getirmeye karar veriyor. Orada son derece mizahi bir durum da söz konusudur. O zaman kadavra açıkta kesilirdi ve fenol kullanılmadığı için kokardı. Çar, ceset yanındaki erkan, Rusya asilleri burunlarını tuttukları için çok sinirlenmiş. Bu alim adam burada bunu kesip bakıyor da siz kim oluyorsunuz? Şimdi dişinizle parçalattırırım, oturun efendi gibi seyredin işlemi demiş. Düşünün, 18. asırda henüz kadavrayı Rusya'ya getirirken anatomi işi daha yeni yapılıyordu. Kapalı sayılan Japonya'da ise durum enteresandır. Onlar anatomiyi 16. asırdan beri biliyor ve tatbikatını öğreniyor. Mesela Türkiye'de tıp 19. asır başından beri yerleşmektedir. Mutlaka o zamanlar için dünya çapındaki açılımlar, tetkikler, cerrahi teknik gelişmeler burada olmamıştır. Ama buranın tabipleri artık dünyada ne olup bittiğini anlayabilecek durumdaydılar. Bunu bazı seyahatnamelerden anlıyoruz. Mesela Doktor Hüseyin Hülki Bey 1891 yılında kaleme aldığı Berlin seyahatnamesinde tüberküloz basilinin mucidi Robert Koch'la olan görüşmelerini anlatıyor. Anatomiyi bildiklerini gören Alman meslektaşların nasıl şaşırdığını yazıyor. Mesela İstanbul Belediye Reisi Topuzlu Cemil Paşa'nın, ki cerrahtır, anılarında benzeri durumu görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de tıp son 50 senede gelişmiş bir dal değildir. Mesela bu konu çok ilginçtir. Türkiye'de batılılaşma lafı edilmeden Türk mühendisliği artık Batı Avrupa'daki teknikleri adım adım almaya başlamıştır. Ve bunun neticesini bugünün ileri mühendisliğinde görüyoruz. Batılılaşmamızda ciddi plansızlık dolayısıyla çok geri kaldığımız sahalar vardır. Bunlar bugün halen bir problemdir. Türkiye küreselleşmeden söz eden ama globus denen küreyi anlamaktan henüz aciz bir ülkedir. Yanı başımızdaki ve düne kadar vilayetimiz olan Arap dünyasını tanımak mesela böyledir. Bizler Arap dünyasını İngilizce literatürden takip ediyoruz. Bu konuda babalarımızın ve dedelerimizin Arapça bilgisini, edebiyat bilgisini dahi ilahiyat tetkikleriyle yavaş yavaş kaybettiğimiz için bugün Orta Doğu uzmanlarına sahip bir memleket değiliz. Halbuki bu dünyanın içinde yaşıyoruz. Aynı şekilde İran-Fars tetkikleri Türklerin çok yakın zamana kadar, örneğin benim gençliğimde bile Adnan Sadık Erdi, Tahsin Yazıcı, Meliha Ambarcıoğlu ve onların hocaları Necati Lugal gibi bazı önemli hocalarımızın sözleri geçen bir saha olduğu halde bugün maalesef bizim nesil bu sahaya ilgi göstermemektedir. Halbuki biz İran'ı sadece edebiyat dalıyla değil, iktisadi yapısı, hukuk yapısı, coğrafyası, yakın ve uzak tarihiyle de bilmek zorundayız. Bu yüzden önemli komşumuzda ne olup bittiğini bilmiyoruz. Onlar Türkiye'yi daha iyi tanıyorlar. Demek ki globalleşme lafını etmek için çek senet kırmak gibi işlemlerle değil, doğrudan doğruya globalleşmek ve kendini tanımakla olur. Ruhunu ve zihniyetini fethedemediğin dünyayı bilemezsin ve dünyayı tanımak ve küreselleşmek sadece para tezgahının başında oturup işlem yürütmekle mümkün olmayacaktır. Çok ilginç bir gelişme biçimi şudur. Klasik Osmanlı devrinde doğululuk batılılık kavgası yoktur. Doğululuk batılılık kavgasının adı daha ziyade İslamlık ve basit sokak insanının tabiriyle kafirler arasındadır. Doğululuk batılılık çatışmasının adı ananenin korunması ve ananeden vazgeçmedir. Ve tüm hayatımızda özellikle 19. yüzyılın edebiyatında mesela Ahmet Mithat'ın Felatun Bey ile Rakım Efendi ikilemesinde bu yozlaşma kavgasını ve kimliğini koruma gayretini görürsünüz. Doğululuk batılılık kavgası ister istemez kavgaya katılanların batı dediğimiz dünyanın değerlerinden vazgeçemeyişini de gösterir. Şurası çok açık bir şeydir. Hiç kimse batı ilmini, fen teknik bilimlerini reddedememektedir. Fakat bunları alıp gerisini muhafaza edelim gibi garip bir kültürel ikilemin etrafına dönülmektedir. Ziya Gökalp bile kültürü Hars ve medeniyet diye ayırıp Hars bize ait olan şeylerdir, koruyalım. Medeniyet de bütüne has şeylerdir demiştir. Daha başka bir deyişle Hars onun bulduğu Arapça bir kelimedir. Yani Arapların bilmediği, onun yarattığı yanlış bir kelimedir. Çünkü Batı dillerinde kültür toprağı sürmekten, işlemekten gelir. O da bunu Hars diye Arapçadan almıştır. Tutunamayan bir tabirdir. Ve işte Hars dediğimiz büyük annemizin elbisesi, gelin kızın düğündeki davranışı, yemeklerimiz vesairedir. Medeniyet ise telgraf, telefon gibi teknolojik icatlardır. Şimdi bunu nasıl ayıracaksınız? Süleyman Nazif bunu gayet mizahi bir şekilde tenkit ediyor. Efendim gümrükte oturacağız, gramofon içeri fakat müzik dışarı, kumaş dökuma tezgahı içeri fakat kumaşın üstündeki motifler dışarı gibi. Mesela böyle bir ayrım uygulayacaksınız ama bu mümkün olmayan bir şeydir. Teknoloji ve teknolojinin kullanımı maalesef tarzı hayatımızda değişmeler yaratmaktadır ve bu değişmelerin sonunda yaşadığımız günlük hayat dediğimiz hayat gündelik hayat değil. Ve bir bakıma bunun yarattığı ananeler, insanların hatta söyleşi biçimleri değişmektedir. Gazete okuyan ve gazete yazısı yazan bir münevverin, gazete öncesi münevverin yazısından farklı bir dil kullanacağı açıktır. Bunun örneğini Batı edebiyatında da bolca görürüz. Dolayısıyla şunun üzerine ısrarla durmamız gerekmektedir ki, bu bir ayırım meselesi değildir. Hiçbir bilinçli aydın sınıfı dahi bu değişimi yaratamaz. Peki nasıl durulacaktır? Burada bir nevi çivi çiviyi söker yöntemi kullanılır. Eğer bugün Amerikan kültürünün etkilerinden şikayet ediyor iseniz, Batı dünyasının diğer lisanları ve diğer kültürlerine de kapanacaksınız. Yani bizim gençliğimizin İngilizce yanında Fransızcaya, İtalyanca'ya da itibar etmesi ve hatta eski klasik dillere yönelmesi gerekmektedir. Çünkü bir anlamda batılılaşma demek, Batı'yı temel kültür değerleri olan Latince ile ve Yunanca ile birlikte kavramak olmalıdır. Kimlik silinmesini önlemenin çaresi de kendi kaynaklarımızı öğrenmektir. Türkiye'deki hümanist dediğimiz klasik kültürü veren liseler, ki Avrupa'da da bunlar vardır, tabii ki bu işi Yunanca ve Latince ile başaramazlar. Bunun yanında Osmanlıcanın Arapça ve Farsçanın da öğretilmesi gerekmektedir. Çünkü toplumumuzun tarihi ve kültürel dokusu bu beş dil üzerinde yatar ve ancak kültür tarihi kaynaklarımıza insanlarımız ikinci elden rivayetle değil, kendileri yöneldiği takdirde onların ne olduğunu daha iyi anlar. Osmanlı edebiyatı, Osmanlı şiir üzerinde bazı eski kalıp bilgileri ezbere gençlere öğretmekle ne o dünyayı tanıtabiliriz ne de modern anlamda Türk şiiri yaratabiliriz. İnsanların tarihi kaynaklara, metinlere kendilerini yönelmelerini ve kendi tetkiklerinden sonra bir yenilik yapabilmelerini sağlayacak bir eğitimi ortaya koymak gerekir. Bu son derecede önemlidir. Bu bakımdan Türkiye'de resmi tarih, pek resmi edebiyat demiyorlar ama gibi ifade ettikleri sloganları unutmak gerekir. Çünkü Türkiye'de resmi tarih dediğimiz olay veya edebiyatımızın nakledilişi, insanları kaynaklar üzerinde kendi ninesinin, dedesinin, büyük dedesinin diliyle zamanı aşarak onlarla diyaloğa sokacak bir eğitim olmaktan çıkmış, doğrudan doğruya bir nakile dayanır olmuştur. Nakille insanların maziyi müsbet veya menfi değerlendirmeleri ve ileriye yönelik seçimler yapmaları mümkün değildir. Oryantalizm. Türk toplumunda her geçen gün yeni tartışma konuları ortaya çıkıyor. Oryantalizm denilen şarkiyatçılıkta bu aktüel tartışma konularından. Biz maalesef bu gibi tartışmaları zengin malzeme kullanıp etraflıca düşünerek yapmayız. Eski ve yeni moda şarkiyatçılığın bizim tarihimizi ters yorumladığına inanmaktır. Bu görüşün haklı yanları yok değil ama sloganlarla Avrupalı şarkiyatçıları karalamak ve hepsini aynı kefeye koymak bilgisizlikten doğan bir yanlışlıktır. Son senelerde 2003 yılında kaybettiğimiz İngiliz edebiyatı profesörü olan Filistinli Christian Edward Said'in çıkardığı Orientalizm adlı eser artık etkilerini duyurmuştur. O kadar ki bu eseri izleyenler Edward Said'i adeta zamanı bir mürşidi haline getirmişlerdir. üzerinde doktora çalışmaları yapılmaktadır. Bu gayet normaldir. Fakat işin asıl ilginç yanı, bu tip bir düşünce üzerinde durularak Batı Avrupa ve Amerika'nın şark çalışmalarını değerlendirmeye almaktır. Hiç kuşkusuz ki Edward Said'in taraftarları kadar düşmanları da vardır. Kendisine maruz olanların içinde Türk okuyucusunun çok yakından tanıdığı Türkiye tarihi ve Osmanlılık üzerine önemli eserler yazan ve diyebilirim ki Türklere ve Türk tarihine hayırhah nazarla bakan zamanımızın ünlü doğu bilimcisi Bernard Lewis de vardır. Bernard Lewis, Edward Said için şu eleştiriyi yapıyor. Birisi çıksa eski Yunan araştırmalarının sadece Yunanlılar tarafından yapılması gerektiğini, eski Yunan araştırmalarında sapma olduğunu ve Yunanlı olmayan Helenizm araştırmacılarının casus ve art niyetli olduğunu söylese kendisine deli diye bakarız. Oysa yaşayan şark ve şarklar için ileri sürülen bu gibi görüşler taraftar toplayabilmektedir diyorum. Hiç şüphe yok ki yazarın da eleştirmenin de sivri tarafları vardır ve bu zamanımızda Amerika gibi şarkların nezdinde kudret ve kuvvet sahibi ülkenin şark edebiyatı, şark tarihi kürsülerini ele geçirme kavgasıdır. Bugün Amerikan üniversitelerinde Filistinliler ve Filistinli taraftarlar, diğer tarafta da Yahudi veya Yahudi taraftarları arasında bilimsel sınırları, edep sınırlarını hayli aşan bir kavga vardır. İnsanlar bu gibi kavgalarda taraf tutarken sadece akıl hakim olamaz. Sadece hissi de davranmıyorlar, ekmek parası rol oynuyor. Bu, o ülkenin bir çıkmazıdır. Bizi de fazla ilgilendirmez. Nedir bu oryantalizm? Orient kelimesinden geliyor. Şark demektir. Şark bilimi demektir. Doğu bilimi diye çevriliyor. Bunu eskiler müsteşrişlik diye kullanırlar. Müsteşrik, Türk insanının da, Arap insanının da, İranlının da kafasında soru işaretleriyle anılan, hatta bazen meşhur bir karakter, bir portredir. Bu gibi bir portrenin ortaya çıkışında haksız yönlerde yok değildir. Size bazı örnekler vereyim. Mesela Lawrence. Lawrence'ı tanımak gerekir. Kendisi şark dillerini çok iyi bilen bir müsteşriktir. İngiltere'nin en iyi üniversitelerinde okumuştur. Daha ötesi bu İslam, Kur'an tefsiri, çağdaş Türkçe, çağdaş Farsça, çağdaş Arapça gibi sınırları da aşmıştır. Daha eskilere gider ve hatta eski Semitik arkeoloji üzerinde de bilgi sahibidir. Zaten çok genç yaşlarda da Doğu bölgelerinde bu gibi dini gezilere ve arkeolojik araştırmalara katılmıştır. Yani kendisi eski Temitistik dediğimiz İbranca, Aramca vesaire gibi dilleri de bilir. Üçüncü kaset, birinci yüzün sonu.